Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Nickel and Dimid, Barbara Ehrenreich'in düşük ücretli işlerde çalışan Amerikalıların hayatını içeriden inceleyen araştırmacı gazetecilik kitabıdır. İlk kez 2001 yılında yayımlanan eser, yazarın 1998 ile 2000 arasında Florida, Maine ve Minnesota'da geçici olarak düşük ücretli işlere girme deneyimine dayanır. Ehrenreich, garsonluk, temizlik, bakım yardımcılığı ve mağaza satış görevliliği gibi işlerde çalışırken temel soruya yanıt arar tam zamanlı çalışan biri. Asgari düzeye yakın ücretlerle gerçekten kendi başına geçinebilir mi? Kitap, kişisel gözlemleri ekonomik ve sosyal eleştiriyle birleştirir. Özellikle refah reformu sonrası yaygınlaşan herhangi bir işin insanı yoksulluktan çıkaracağı düşüncesini sınar. Ehrenreich'in vardığı tablo, emeğin yoğun olmasına rağmen ücretlerin barınma, ulaşım, sağlık ve beslenme giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını gösterir. Bu nedenle kitap, bireysel çalışkanlıktan çok ücret düzeyi, pahalı konutlar, iş yeri denetimi ve sosyal güvence eksikliği gibi yapısal koşulları tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tam zamanlı çalışma, yoksulluktan çıkış için otomatik bir yol değildir. Kitabın ana iddiası, ücretli bir işe sahip olmanın ekonomik güvence anlamına gelmediğidir. Ehrenreich, düşük ücretli çalışanların iş bulmakta değil, çalışırken hayatta kalmakta zorlandığını gözlemler. Hizmet sektöründeki işler çoğu zaman fiziksel olarak yorucu, zaman bakımından katı ve duygusal emek gerektirir. Buna karşılık saatlik ücret, düzenli bir ev kiralama, depozito ödeme, ulaşım sağlama ve dengeli beslenme için yeterli olmayabilir. Yazarın deneyimi. Tek bir işin gelirinin çoğu durumda temel giderlere yetişmediğini, bu yüzden ikinci işin ya da uzun vardiyaların zorunlu hale geldiğini ortaya koyar. Ancak iki işte çalışmak da dinlenmeyi, aile hayatını ve yeni iş aramayı neredeyse imkansızlaştırır. Böylece yoksulluk, yalnızca gelirin azlığı değil, zaman ve hareket alanı eksikliği olarak da görünür. Kitap, çalışma karşılığında yükselme vaadinin neden herkes için işlemediğini somutlaştırır. Türkiye'de de ücret, kira ve ulaşım giderleri arasındaki ilişki tartışılırken bu yaklaşım anlamlıdır. İnsanların yoksulluğunu yalnızca bütçe yapamama ya da yeterince çabalamama ile açıklamak, ücretlerin yaşam maliyetinin altında kalabildiği gerçeğini gözden kaçırır. İkinci olarak barınma maliyeti, düşük ücret döngüsünü daha da ağırlaştırır. Ehrenreich'in araştırmasında konut meselesi, ücret sorunundan ayrı düşünülemez. Düşük gelirli bir çalışanın en ucuz ve güvenli konutu bulması bile zorlaşır. Çünkü kira, depozito ve taşınma masrafları peşin para gerektirir. Ucuz ev seçeneklerinin iş yerlerine uzak olması ulaşım maliyetini ve yolda geçen zamanı artırır. İş yerine yakın motel odaları ya da geçici pansiyonlar ise ilk bakışta erişilebilir görünse de, aylık hesaba vurulduğunda kalıcı kiralamadan daha pahalı olabilir. Bu durum, gelir yetersizliğinin insanları daha pahalı ve daha güvencesiz çözümlere ittiği bir kısır döngü yaratır. Yazar, düzenli bir adresin işe başvurma, dinlenme ve kişisel eşyaları koruma açısından da belirleyici olduğunu gösterir. Konut güvencesi olmayınca iş kaybı çok kısa sürede evsizlik riski doğurabilir. Kitabın güçlü yanı, kira hesabını soyut bir ekonomik veri olarak bırakmamasıdır. Barınma maliyetinin vardiyaya yetişme, uyku düzeni, güvenlik ve insan onuru üzerindeki sonuçlarını görünür kılar. Bu çerçeve, büyük şehirlerde yükselen kiraların düşük ücretliler üzerindeki etkisini anlamak için de yararlıdır. Sorun sadece daha fazla iş bulmak değil, emeğin yaşanabilir bir konutu finanse edip edemediğidir. Üçüncü olarak, düşük ücretli işler. Beserisiz değil görünmez emek yoğun işlerdir, kitap, garsonluk, temizlik. Mağaza satışı ve bakım hizmetleri gibi işlerin beceri gerektirmediği varsayımına açıkça karşı çıkar. Ehrenreich, bu işlerde çalışanların aynı anda müşterilerin taleplerini takip ettiğini, hızla karar verdiğini, fiziksel dayanıklılık gösterdiğini ve yöneticilerin beklentilerine uyum sağladığını aktarır. Örneğin hizmet işlerinde yalnızca işi yapmak yetmez, sürekli nazik, enerjik ve uyumlu görünmek de beklenir. Bu beklenti, ücret bordrosunda görünmeyen bir duygusal emek biçimidir. Temizlik ve bakım alanında ise hız, hijyen, ayrıntı bilgisi ve bedensel güç birlikte gerekir. Yine de bu emek türleri çoğu zaman düşük ücretle değerlendirilir. Çünkü toplumsal olarak kadınların, göçmenlerin ya da ekonomik açıdan daha zayıf grupların doğal görevi gibi görülebilir. Ehrenreich'in gözlemleri, ücretin işin zorluğunu veya toplumsal yararını her zaman yansıtmadığını gösterir. Bu ayrım önemlidir çünkü düşük ücretleri çalışanların yetersizliğiyle açıklayan önyargıyı sorgular. Kitap, iş tanımlarının arkasındaki gerçek emeği fark etmeyi öğretir. Bir hizmeti tüketirken o hizmetin görünmeyen hızını, bedensel yükünü ve müşteriye karşı sürdürülen duygusal denetimi hesaba katmak gerekir. Dördüncü olarak, iş yeri gözetimi, çalışanların yalnızca emeğini değil, davranışını da denetler. Ehrenreich, düşük ücretli iş yerlerinde yönetimin sadece üretkenliği ölçmediğini, çalışanların tutumunu, bedenini ve gündelik davranışlarını da sıkı biçimde kontrol edebildiğini anlatır. İş başvurularındaki kişilik testleri, uyuşturucu testleri, ayrıntılı kurallar ve yönetici gözetimi bu denetimin parçalarıdır. Bu uygulamalar, işverenlerin güvenlik ya da verimlilik gerekçesiyle savunabileceği yöntemlerdir. Fakat kitap, güç dengesizliği içinde bunların çalışan açısından aşağılayıcı ve baskılayıcı sonuçlar doğurabileceğini vurgular. İşini kaybetme riski yüksek olan kişi, haksız bulduğu bir uygulamaya karşı çıkmakta zorlanır. Ayrıca hizmet sektöründe çalışanlardan yalnızca kurallara uymaları değil, sürekli neşeli ve itaatkar görünmeleri de istenebilir. Ehrenreich'in Walmart deneyimi, kurumsal kültürün bireysel davranışa ne kadar derinden müdahale edebildiğine dair çarpıcı örneklerden biridir. Buradaki mesele, tek tek yöneticilerin tavrı değildir. Düşük ücret, yüksek iş güvencesizliği ve zayıf pazarlık gücü birleştiğinde çalışanların kişisel sınırlarını koruması zorlaşır. Kitap, işçi haklarını ücret başlığının ötesinde düşünmeye çağırır. Saygı, mahremiyet, söz hakkı ve adil işlem de çalışma hayatının maddi koşulları kadar önemlidir. Son olarak, içeriden gazetecilik. Güçlü bir tanıklık sunarken kendi sınırlarını da taşır. Nickel and Dimet'in ayırt edici yöntemi. Ehrenreich'in konu hakkında uzaktan yazmak yerine düşük ücretli işlerde bizzat çalışmasıdır. Bu yöntem, vardiya temposunu, iş aramanın belirsizliğini, ucuz konut bulma baskısını ve iş yeri hiyerarşisini somut ayrıntılarla aktarmasını sağlar.
Oker, istatistiklerin tek başına veremeyeceği gündelik sıkışmışlık hissini görür.
Bununla birlikte yazar, deneyinin gerçek yoksullukla tamamen aynı olmadığının farkındadır. Eğitim, sağlık, araç kullanma imkanı ve acil durumlarda başvurabileceği maddi kaynaklar gibi avantajları vardır. Bu nedenle kitabı,
düşük gelirli insanların yaşamının eksiksiz temsili değil.
Mevcut koşulları görece, avantajlı bir kişinin bile ne kadar zorlayıcı bulduğunu gösteren bir araştırma olarak okumak gerekir. Kitaba yöneltilen yoksulluk turizmi eleştirisi de bu mesafeye dikkat çeker. Yine de Ehrenreich, bu sınırlılığı bütünüyle gizlemek yerine anlatının bir parçası haline getirir. Eserin değeri, tek bir kişinin deneyimini evrensel kural diye sunmasında değil, yaygın bir siyasi söylemi sahada sınamasındadır. Herhangi bir işin insanı bağımsızlaştıracağı iddiası, barınma ve ücret hesabıyla karşı karşıya getirildiğinde ikna gücünü kaybeder. Sonuç olarak, Nickel and Dimed emek piyasası, yoksulluk, sosyal politika ve konut kriziyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Gazetecilik, sosyoloji, iktisat ya da çalışma ilişkileri alanında okuyanlar. Kitabı istatistiksel verilerin gündelik hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek için kullanabilir. Hizmet sektöründe çalışanlar ve bu hizmetlerden yararlanan herkes için de düşünmeye açıcıdır. Kitap, düşük ücretli işlerin kolay ya da geçici olduğu yönündeki yaygın varsayımları sarsar. Okura, bir ücretin miktarını tek başına değerlendirmek yerine kira, ulaşım, sağlık, çalışma süresi ve iş güvencesi ile birlikte düşünme alışkanlığı kazandırır. Bu, kitabın en pratik zihinsel katkısıdır. Benzer yoksulluk anlatılarından farklı olarak Ehrenreich, araştırmacı gazeteciliği kişisel katılımla birleştirir. Ne yalnızca akademik bir analiz yapar, ne de yalnızca kişisel bir anı anlatır. İşe başvurma, vardiyaya yetişme, yöneticilerle ilişki kurma ve ay sonuna ulaşma gibi süreçleri doğrudan deneyimleyerek sistemin işleyişini görünür hale getirir. Elbette yazarın geçici olarak bu hayata girmesi, kalıcı yoksulluğun tüm boyutlarını temsil edemez. Ancak bu sınır, kitabın temel sorusunu zayıflatmaz. Tersine, görece avantajlı bir kişinin bile düşük ücretlerle ayakta kalmakta zorlanması, yapısal sorunun ağırlığını vurgular. Bu yüzden eser, Amerikan bağlamını aşan ücret ve yaşam maliyeti tartışmalarına kalıcı bir referans sunar. Destek olmak isterseniz Barbara Ehrenreich kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.